Ayrım 19.
Hatime. Bugün Refet Bey'in bir mektubunu aldım. Lihye-i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki, hadisce sabittir ki, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın lihye-i saadetinden düşen saçların taneleri mahduttur. 30-40 tane veya 50-60 tane gibi az bir miktarda iken, binler yerde lihye-i saadetin saçları bulunması, beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki, lihye-i saadet, yalnız lihye-i şerifin saçlarından ibaret değil, belki re'si mübarekinin tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen sahabeler, onurlu ve mübarek ve daimi yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar binlerdir. Şimdiki mevcuda müsavi gelebilirler. Yine o vakit hatırıma geldi ki, acaba her camide bulunan senedi sahih ile bu saç Hazreti Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki ona karşı ziyaret makul olabilsin? Birden hatıra geldi ki o saçların ziyareti vesiledir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama karşı salavat getirmeye sebep ve bir hürmet ve muhabbete medardır. Vesilelik ciheti o şeyin zatına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için eğer bir saç hakiki olarak lihye-i saadetten olmazsa, madem zahir hale göre öyle telakki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salavata vesile oluyor, kat'î senet ile o saçın zatını teşhis ve tayin lazım değildir. Yalnız aksine kat'î delil olmasın yeter. Çünkü telakkiyat-ı âmme ve kabul-ü ümmet bir nevi hüccet hükmüne geçer. Bazı ehli takva böyle işlerde ya takva veya ihtiyat veya azimet noktasında ilişseler de hususi ilişirler. Bid'a da deseler bid'ay hasene nev'inde dahildir. Çünkü vesile-i salavattır. Refet Bey mektubunda diyor: "Bu mesele İhvanlar beyninde medar-ı münakaşa olmuş. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdaveley-i efkar suretinde nizasız mübaheseye alışsınlar. Bismihi Sübhane ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh." Aziz Sıddık Senir kentli kardeşlerim İbrahim, Şükrü, Hafız Bekir, Hafız Hüseyin, Hafız Recep efendiler. Hafız Tevfik ile gönderdiğiniz üç meseleye mülhitler eskiden beri ilişiyorlar. Birincisi, hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرِبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ ayetinin ifade ettiği zahir manasına göre, güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurub ettiğini görmüş, diyor. İkincisi, سَدِّ زُلْكَرْنَيْنِ nerededir? Üçüncüsü, ahir zamanda Hazreti İsa'nın aleyhisselam geleceğine ve Deccal'ı öldüreceğine dairdir. Bu suallerin cevapları uzundur. Yalnız muhtasar bir işaretle deriz ki, ayat-ı Kur'aniye, üslub-u Arabiye üzerine ve zahir nazara göre umumun anlayacağı bir tarzda ifade ettiği için, çok defa teşbih ve temsil suretinde beyan ediyor. İşte, تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ, yani güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme gibi görünen Bahri Muhit-i Garbi'nin sahilinde veya volkanlı, alevli, dumanlı dağın gözünde gurub ettiğini Zülkarneyn görmüş. Yani, zahir nazarda Bahri Muhit-i Garbi'nin sevahilinde, yazın şiddeti hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş, tabahhur ettiği bir zamanda, o buhar arkasında büyük bir çeşme havzası suretinde uzaktan Zülkarneyn'e görünen Bahri Muhit'in bir kısmında, güneşin zahiri grubunu görmüş. Veya volkanlı, taş ve toprak ve maden sularını karıştırarak fışkıran bir dağın başında, yeni açılmış ateşli gözünde, semavatın gözü olan güneşin gizlendiğini görmüş. Evet, Kur'an-ı Hakîm'in mucizane belagat ifadesi, bu cümle ile çok mesaili ders veriyor. Evvela, Zülkarneyn'in mağrib tarafına seyahati, şiddeti hararet zamanında ve bataklık tarafına ve güneşin grup avanına, ve volkanlı bir dağın fışkırması vaktine tesadüf ettiğini beyan etmekle, Afrika'nın tamam istilası gibi çok ibretli meselelere işaret eder. Malumdur ki, görünen hareket-i şems zahiridir ve küre-i arzın mahfi hareketine delildir. Onu haber veriyor. Hakikat-ı grup murat değildir. Hem çeşme teşbihtir. Uzaktan büyük bir deniz, küçük bir havuz gibi görünür. hararetten çıkan sis ve buharlar ve bataklıklar arkasında görünen bir denizi, çamur içinde bir çeşmeye teşbihi ve Arapça, hem çeşme, hem güneş, hem göz manasında olan ayn kelimesi, esrar-ı belagatça gayet manidar ve münasiptir. Haşiye, fi aynin hamiyetindeki ayn tabiri, esrar-ı belagatça latif bir manayı remzen ihtar ediyor. Şöyle ki, sema ve yüzü, güneş gözüyle zeminin yüzündeki cemal-i rahmeti seyirden sonra, zemin dahi deniz gözüyle yukarıdaki azamet-i ilahiyeyi temaşayı müteakip, o iki göz birbiri içine kapanırken, ruh-i zemindeki gözleri kapıyor diye, mucizane bir kelime ile hatırlatıyor ve gözler vazifesine paydos işaretine işaret ediyor. Zülkarneyn'in nazarında uzaklık cihetiyle öyle göründüğü gibi, Arş-ı Azam'dan gelen ve ecram-ı semaviyeye kumanda eden semavi hitab-ı Kur'ani, bir misafirhane-i rahmaniyede sirac vazifesini gören musahhar güneşi, bahri muhit-i garbi gibi bir çeşme-i Rabbani'de gizleniyor demesi, azametine ve ulviyetine yakışıyor ve mucizane üslubu ile denizi hararetli bir çeşme ve dumanlı bir göz gösterir ve semavi gözlere öyle görünür. Elhasıl, bahri muhit-i garbiye çamurlu bir çeşme tabiri, Zülkarneyn'e nispeten uzaklık noktasında o büyük denizi bir çeşme gibi görmüş. Kur'an'ın nazarı ise her şeye yakın olduğu cihetle, Zülkarneyn'in Galat-ı His nevindeki nazarına göre bakamaz. Belki Kur'an semavata bakarak geldiğinden, küre-i arzı kah bir meydan, kah bir saray, bazen bir beşik, bazen bir sayfe gibi gördüğünden, sisli, buharlı koca bahri muhit-i atlası garbiyi bir çeşme tabir etmesi, azamet-i ulviyetini gösteriyor. İkinci sualiniz, Sedd-i Zülkarneyn nerededir? Ye'cüc me'cüc kimlerdir? El-cevap, eskiden bu meseleye dair bir risale yazmıştım. O vaktin mülhitleri onunla mülzem olmuşlardı. Şimdilik hem o risale yanımda yoktur, hem kuvve-i hafızam tatili eşgal etmiş, yardım etmiyor. Hem 24. sözün 3. dalında bir nebze bu meseleden bahsedilmiş. Onun için bu meselenin yalnız 2-3 nüktesine gayet muhtasar bir işaret edeceğiz, şöyle ki. Ehli tahkikin beyanına göre, hem Zülkarneyn unvanının işaretiyle, Yemen padişahlarından Zülyezen gibi Zü kelimesiyle başlayan isimleri bulunduğundan, bu Zülkarneyn, İskender-i Rumi değildir. Belki Yemen padişahlarından birisidir ki, Hazreti İbrahim'in zamanında bulunmuş ve Hazreti Hızır'dan ders almış. İskender-i Rumi ise, milattan takriben 300 sene evvel gelmiş, Aristo'dan ders almış. Tarihi beşeri, muntazam surette 3000 seneye kadar gidiyor. Bu nakıs ve kısa tarih nazarı, Hazreti İbrahim'in zamanından evvel doğru olarak hükmedemiyor. Ya hurafevari, ya münkirane, ya gayet muhtasar gidiyor. Bu Yemeni Zülkarneyn, tefsirlerde eskiden beri İskender namı ile iştiharının sebebi, ya o Zülkarneyn'in bir ismi İskender'dir ki, İskender-i Kebir ve Eski İskender'dir. Veyahut, Ayat-ı Kur'aniyenin zikrettiği hadisat-ı cüz'iyeler, külli hadisatın uçları olduğu cihetle, Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in nübüvvetkârâne irşadatıyla, akvam-ı zalime ile milel-i mazlume ortasında hâil ve gaddarların gâretlerine mani olacak meşhur Sedd-i Çin'in binasını kurduğu gibi, İskender-i Rumi misillü müteaddit cihangirler ve kuvvetli padişahlar, maddi cihetinde ve manevi âlem-i insaniyetin padişahları olan bir kısım enbiya ve bazı aktab dahi, manevi ve irşadi cihetinde o Zülkarneyn'in arkasında gidip, iktida edip, mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında setleri, sonra dağlar başlarında kalaları kurmuşlar. Haşiye, ruh-i zeminde mürur-u zamanla dağ şeklini almış, tanınmayacak bir surete gelmiş çok suni sedler vardır. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut irşat ve tedbirleriyle tesis etmişler. Sonra şehirlerin etrafında surları ve ortalarında kalaları, ta son çare olan 42'lik topları ve kal'ay-ı seyyar gibi diritnavutları yapmışlar. Hatta ruh-i zeminin en meşhur seddi, ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan Sedd-i Çin'i Kur'an lisanı ile Ye'cüc ve Me'cüc'ün ve tabiri diğerle tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve alemi beşeriyeti kaç defa zir-ü zeber eden ve Himalaya dağlarının arkasından çıkan ve şarktan garba kadar harap eden akvam-ı vahşiye ve gâretkâr milletlerin Hint ve Çin'deki akvam-ı mazlumeye tecavüzlerini durdurmak için o Himalaya silsilelerine yakın iki dağ ortasında uzun bir set yaptığı ve o akvam-ı vahşiyenin kesretle hücumlarına çok zaman mani olduğu gibi Kafkas dağlarında Derbent cihetinde yine çapulcu gâretkîr akvam-ı Tatariye'nin hücumunu durdurmak için Zülkarneyn misal eski İran padişahlarının himmetiyle setler yapılmıştır. Bu neviden çok setler var. Kur'an-ı Hakîm umum nev'i beşer ile konuştuğu için zahiren bir hadise-i cüz'iyeyi zikredip umum o hadiseye benzer hadisatı ihtar ederek konuşuyor. İşte bu noktayı nazardandır ki Sedde ve Yecüc ve Mecüc'e dair rivayetler ve akvali müfessirîn ayrı ayrı gidiyor. Hem Kur'an-ı Hakîm münasebat-ı kelamiye cihetinde bir hadiseden uzak bir hadiseye intikal eder. Bu münasebatı düşünmeyen zanneder ki iki hadisenin zamanları birbirine yakındır. İşte Sedd'in harabiyetinden kıyametin kopmasını Kur'an'ın haber vermesi kurbiyeti zaman cihetiyle değil, belki münasebat-ı kelamiye cihetinde iki nükte içindir. Yani bu set nasıl harap olacak, öyle de dünya harap olacaktır. Hem nasıl ki fıtri ve ilahi setler olan dağlar metindir, ancak kıyametin kopmasıyla harap olurlar, öyle de bu set dahi dağ gibi metindir, ancak dünyanın harap olmasıyla hak ile yeksan olabilir. İnkılabat-ı zaman tahribat yapsa da çoğu sağlam kalır demektir. Evet, Sedd-i Zülkarneyn'in külliyetinden bir ferdi olan Sedd-i Çin'i binler sene yaşadığı halde daha meydanda duruyor. İnsanın eliyle zemin sayfasında yazılan mücessem, mütehaccir, manidar tarihi kadimden uzun bir satır olarak okunuyor. Üçüncü sualiniz. Hazreti İsa aleyhisselamın Deccal'ı öldürmesi, hem birinci mektupta ve hem 15. mektupta gayet muhtasar ve size kâfi bir cevap vardır. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz, fedakar, sıddık, vefadar kardeşlerim Hoca Sabri rahmetullahi aleyh ve Hafız Ali rahmetullahi aleyh, Mugayyebat-ı Hamze'ye dair Sure-i Lokman'ın ahirindeki ayetin hakkında mühim sualinize gayet mühim bir cevap isterken, maalesef şimdiki halet-i ruhiyem ve ahval-i maddiyem o cevaba müsait değildir. Yalnız sualinizin temas ettiği bir iki noktaya gayet mücmel işaret edeceğiz. Şu sualinizin meali gösteriyor ki, ehl-i ilhad tarafından tenkit suretinde Mugayyebat-ı Hamse'den yağmurun gelmek vaktine ve rahm-ı maderdeki ceninin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki, rasathanelerde bir aletle yağmurun vakti nüzulu keşfediliyor. Onu da Allah'tan başkası da biliyor. Hem röntgen şuağı ile rahm-ı maderdeki ceninin müzekker müennes olduğu anlaşılıyor. Demek Mugayyebat-ı Hamse'ye ıttıla kabildir. El cevap, yağmurun vakti nüzulu bir kaideye merbut olmadığı için doğrudan doğruya meşiyet-i hasa-i ilahiye ile bağlı ve hazine-i rahmetten hususi iradeye tabi olduğunun bir sırrı hikmeti şudur ki, kainatta en mühim hakikat ve en kıymetli mahiyet nur, vücut ve hayat ve rahmettir ki bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i ilahiye ve meşiyet-i hasa-i ilahiyeye bakar. Sair masnuatta zahiri esbab kudretin tasarrufuna perde oluyorlar ve muttarit kanunlar ve kaideler bir derece irade ve meşiyete hicab oluyor. Fakat vücut, hayat ve nur ve rahmette o perdeler konulmamış. Çünkü perdelerin sırrı hikmeti o işte cereyan etmiyor. Madem vücutta en mühim hakikat rahmet ve hayattır. Yağmur hayata menşe ve medar-ı rahmet, belki aynı rahmettir. Elbette vesait perde olmayacak. Kaide ve yeknesaklık dahi meşiyet-i hasa-i ilahiyeyi setretmeyecek. Ta ki her vakit herkes her şeyde şükür ve ubudiyete ve sual ve duaya mecbur olsun. Eğer bir kaide dahilinde olsaydı, o kaideye güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı. Güneşin tuluğunda ne kadar menfaatler olduğu malumdur. Halbuki muttarit bir kaideye tabi olduğundan, güneşin çıkması için dua edilmiyor ve çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Ve ilmi beşeri, o kaidenin yolu ile yarın güneşin çıkacağını bildiği için, gayipten sayılmıyor. Fakat yağmurun cüz'iyatı bir kaideye tabi olmadığı için, her vakit insanlar rica ve dua ile dergâh-ı ilahiyeye ilticaya mecbur oluyorlar. Ve ilmi beşeri, vakti nüzulünü tayin edemediği için, sırf hazine-i rahmetten bir nimet-i hâsıza telakki edip, hakiki şükrediyorlar. İşte bu ayet, bu noktayı nazardan yağmurun vakti nüzulünü mugayyebat-ı hamseye idhal ediyor. Rasathanelerdeki aletle bir yağmurun mukaddematını hissedip vaktini tayin etmek, gaybi bilmek değil. Belki gaipten çıkıp, âlem-i şehadete takarrubu vaktinde bazı mukaddematına ıttıla suretinde bilmektir. Nasıl en hafî umûr-u gaybiye vukua geldikte veyahut vukua yakın olduktan sonra hissi kablel vuku'un bir nev'iyle bilinir, o gaybı bilmek değil, belki o mevcudu veya mukarrabul vücudu bilmektir. Hatta ben kendi asabımda bir hassasiyet cihetiyle 24 saat evvel gelecek yağmuru bazen hissediyorum. Demek yağmurun mukaddematı, mebadileri var. O mebadiler, rutubet nev'inden kendini gösteriyor, arkasından yağmurun geldiğini bildiriyor. Bu hal, aynen kaide gibi, ilmi beşerin gaipten çıkıp, daha şehadete girmeyen umura ve usule bir vesile olur. Fakat daha âlem-i şehadete ayak basmayan ve meşiyet-i hassa ile rahmet-i hassadan çıkmayan yağmurun, vakti nüzulünü bilmek, ilmi allâm-ül guyûba mahsustur. Kaldı ikinci mesele. Röntgen şuağı ile rahm-ı maderdeki çocuğun erkek ve dişisini bilmek ile وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ayetinin meali gaybisine münafi olamaz. Çünkü ayet yalnız zükûret ve ünûset keyfiyetine değil, belki o çocuğun acib istidadı hususisi ve istikbalde kesbedeceği vaziyetine medar olan mukadderat-ı hayatiyesinin mebadileri, hatta simasındaki gayet acib olan sikke-i samediyet murattır ki, çocuğun o tarzda bilinmesi, ilmi allâm-ül guyûba mahsustur. 100.000 röntgen misal fikri beşeri birleşse, yine o çocuğun umum efrad-ı beşeriyeye karşı, birer alamet-i farikası bulunan yalnız hakiki sima-i veçiyesini keşfedemez. Nerede kaldı ki, sima-i veçiyi sikkesinden 100 defa daha harika olan, istidadındaki sima-i maneviyi keşfedebilsin? Başta dedik ki, vücut ve hayat ve rahmet, bu kainatta en mühim hakikatlardır ve en mühim makam onlarındır. İşte onun için o cami hakikat-ı hayatiye, bütün incelikleriyle ve dekaikiyle irade-i hassaya ve rahmet-i hassaya ve meşiyat-i hassaya bakmalarının bir sırrı şudur ki, hayat, bütün cihazatiyle ve cihatiyle şükür ve ubudiyet ve tesbihin menşe ve medarı olduğundandır ki, irade-i hassaya hicab olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmet-i hassaya perde olan vesait-i zahiriye konulmamıştır. Cenab-ı Hakk'ın rahm-ı maderdeki çocukların sima-i maddi ve manevilerinde iki cilvesi var. Birisi, vahdetini ve ehadiyetini ve samediyetini gösterir ki, o çocuk azay-ı esaside ve cihazat-ı insaniyenin envaında sair insanlarla muvafık ve mutabık olduğu cihetle, Hâlık ve Sânî'nin vahdetine şehadet ediyor. O cenin bu lisan ile bağırıyor ki, bana bu sima ve azayı veren kim ise, bütün esasat-ı azada bana benzeyen bütün insanların sânî dahi odur. Ve hem bütün zihayatın sânî'i odur. İşte rahm-ı maderdeki ceninin bu lisanı, gaybi değil, kaideye ve ıttırada ve nev'ine tabi olduğu için malumdur, bilinebilir. Âlem-i şehadetten âlem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir. İkinci cihet, sima-i istidadiye-i hususiyesi ve sima-i veçhiye-i şahsiyesi lisanı ile sânînin ihtiyarını, iradesini ve meşiyetini ve rahmet-i hassasını ve hiçbir kayd altında olmadığını bağırıp gösteriyor. Fakat bu lisan, gaybul gaybtan geliyor. İlm-i ezeliden başkası, kablel vücut bunu göremiyor ve ihata edemiyor. Rahm-ı maderde iken bu simanın binde bir cihazatı görünmekle bilinmiyor. Elhasıl, ceninin simai istidadisinde ve simai veçiyesinde hem delil-i vahdaniyet var, hem ihtiyar ve irade-i ilahiyenin hücceti vardır. Eğer Cenab-ı Hak muvaffak etse, Mugayyebat-ı Hamse'ye dair bazı nükteler yazılacaktır. Şimdilik bundan fazla vaktim ve halim müsaade etmedi, hatime veriyorum. El-Bâkî huvel-Bâkî Said Nursi. Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel alîmul hakîm.